Ayrım 37. Asıl Gerçek. David Baldacci. Sayfa 547. Bölüm 96. Shaw su altı motorunu ve üzerine küçük bir oksijen tankı monte edilen dalış maskesini çıkardıktan sonra sudan çıktı. Mıknatıslı tutacakları kullanıp çelik yapıya tutundu ve Shiloh'un iskele tarafından tırmanmaya başladı. Tutacaklar işini kolaylaştırıyordu, ancak ağrıyan koluyla yukarı çıkmak zor geliyordu. Mücadele etmesi gerekeceğini bildiği için kortizon iğnesi yapmıştı ama kolu halen zayıftı. Bileğine sarılı alıcıya baktı. Katie 5 katlı devasa geminin içinde bir yerlerdeydi. Katie kaçırıldıktan hemen sonra Shaw planı uygulamaya konuldu. Katie'yi uydu ile takip etmişler, buralara kadar özel jetin izini sürmüşler ve Filika'nın gemiye yanaştığını görmüşlerdi. Frank her şeyi hazırlamıştı ve ayrıca geldikleri uçakla da Shaw'un hemen hemen her yere girmesini sağlayacak gerekli ekipmanları getirmişti. Öncelikle Shaw'un içeriye girmesini ve daha sonra da kritik bir anda onları çağırmasını kabul etmişlerdi. Shiloh da elbette birinci sınıf elektronik güvenlik sistemleri vardı. Bu yüzden Shaw karnının etrafına frekans bozucu bir cihaz takmıştı. Bu cihaz sayesinde gemideki hemen hemen her türlü sisteme görünmez olacaktı. En büyük endişe Katie'nin hayatta kalmasıydı. Onca yol gelirlerken Katie'nin her an öldürülebileceğini biliyorlardı. Ama onu ayağına getirtmeyi isteyen kişinin yüz yüze görüşme yapmayı da isteyeceği sonucuna varmışlardı. Ayrıca bu suçluları yakalamanın tek yoluydu. Bu çok riskli bir yöntemdi. Birçok sefer geri çekilmesine fırsat tanımalarına rağmen Katie hiç tereddüt etmeden yoluna devam etmişti. Shaw kadının cesaretine hiç olmadığı kadar hayran kalmıştı. Şimdi yapması gereken tek şey onunla birlikte tek parça halinde buralardan çıkmaktı. Shaw su geçirmez çantasından bir silah çıkardı, bir kapı gördü ve gizlice içeri girdi. Bir dakika sonra yata polis botu yanaştı. Nicholas Creel nazik bir şekilde üniformalı polisi selamladı, güverteyi aldı ve adamın ana dilinde konuştu. Polis utanmış gibiydi. Zengin adamı rahatsız ettiklerinden dolayı özür dileyecekmiş gibi duruyordu. Creel adama bir bardak şarap sundu ve onlara nasıl yardımcı olabileceğini sordu. Polis kıyıdan kendilerine çok kızgın bir kadının yata gitmek için bir filikaya bindiğinin bildirildiğini söyledi. Bir filikanın geçtiğini gördük ama içindeki kişi Bayan Creel'di. Biz de geçmesine izin verdik. Daha sonra kızgın kadının tarifi bildirildi ve o kişinin karınız olduğunu öğrendik. Adam utanmış gibi görünüyordu ve tuhaf bir şekilde ''Bu yüzden buraya her şeyin yolunda olup olmadığına bakmaya geldik.'' Creel kahkaha attı ve endişe duyduğu için adama teşekkür etti. Karım birazcık çakır keyif olmuş ama kendisi tehlikeli biri değildir. Aslında hiç kimseye hiçbir şekilde zarar vermeyeceğini çok rahat bir şekilde söyleyebilirim.
Emin misiniz?
Oldukça eminim. Onca yolu boşu boşuna gelmenize üzüldüm. Size de zahmet oldu.
Hiç önemli değil Bay Creel.
Adam botuna binerken Creel de hafiften bir asker selamı verdi. Shaw geminin iç kısımlarına doğru yürüdü ve yolda hiç kimse ile karşılaşmamış olmasına şaşırdı. Mürettebatın ortada olmaması onu rahatlatmaktan çok paranoyaklaştırmıştı. Çünkü tuzağa düşürüldüğünü düşünüyordu. Bu endişesi ise işe yaradı. Çünkü bir köşeyi dönerken tereddüt etti. Tam da o sırada silahlı bir adam geçti ve bir saniye sonra adamı kafasındaki kırıkla birlikte yere serdi. Shaw bileğindeki takip cihazına bakarak ilerlemeye devam etti. Katie'ye yaklaşıyordu. Fakat alıcı ona Katie'nin hayatta olup olmadığını gösteremiyordu. İçini derin bir suçluluk hissi sardı. Kendi isteğiyle bu işlere kalkışmış olmasına rağmen Katie'den böyle bir şey yapmasını istememeliydi. Bu iş birçok şekilde kötü yola sapabilirdi. Çift kapılı bir yere vardı ve kapılardan birisini açtı. Karşısına pahalı eşyalarla dekore edilmiş bir sinema salonu çıktı. Koridorda ilerlemeye devam ederken burnuna klor kokusu geldi. Bir kapıyı daha açtı ve koku artmaya başladı. Bu yüzer şehrin sahibinin bir de kapalı havuzu vardı. Adamı görmeden dahi varlığını hissedebiliyordu. Şov ve bir adam çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ikisi de suya düştü. Adam kollarından birini Şov'un boynuna sarmıştı. Şov saldırganın elini sıkıca tuttu. Bu sırada adamın elinde tuttuğu bıçakla Şov'un parmağını kesti. Şov adamın bileğini bükerek kırdı, adamın bıçağını kaptı, attı ve bıçağın yan tarafına girdiğini hissetti. Bunun üzerine boğazının üzerindeki kollar kuvvetini kaybetti. Şov bıçağı bu sefer de adamın göğsüne batırdı ve tekme atarak adamdan uzaklaştı. Havuzdan çıkarken cesedin dibe batışını izledi. Su artık kırmızı renge bulanmıştı. Şans eseri havuza düşmeden önce silahını elinden düşürmüştü. Silahını kaptı, kapı ardına kadar açtı ve dışarı fırladı ve aniden durdu. Royce silahını Şov'a doğrulttu. Oradaki çok kolaydı Şov, hiç etkilenmedim bile, şimdi silahını at. Üzerinden sular damlayan Şov kendisine söyleneni yaptı ve söylenerek, kötü bir polis olmak nasıl bir duygu Royce dedi. James ile birlikte ortaya çıkmayınca sanırım bilmeniz gereken her şeyi öğrendiniz. Hayır, ben daha önceden fark etmiştim. Royce başını salladı. Yüzünü tedirginlik kaplamıştı. Nasıl? Öğrenmen bir şeyi değiştirmeyecek. Neden? Çünkü öleceksin. Royce silahını salladı. Özgüveni yerine gelmişti. Sen gerçekten de salağın tekisin. Sevgili Katie'yi görmek istediğinden eminim. Öyleyse onun yanına giderim. İkinizi birden hallederiz. Katie denizaltıda bizi bekliyor. Royce bu sözleri hava atarcasına söylemişti. Buna ne demeli? Adamın denizaltısı var. İşte ben güç diye buna derim. Şov elini kemerinin üzerinden geçirerek sildi ve çaktırmadan kemerindeki ufak bir düğmeye basıp Frank'e tehlike sinyali gönderdi. Ama sana bir şeyi açıklayabilirim Royce. Royce küçümser bir tavırla, gerçekten mi? Neymiş o dedi. Saatini hiç kontrol ettin mi? İçine takip cihazı koymuştuk. Royce bileğindeki saate bir bakış attı. Bir sonraki saniyede ise bir bıçağın ucunun saplandığı göğsünü tutuyordu. Kan yara alan kalbinden göğüs boşluğuna akın etmeye başlamıştı bile. Başını kaldırıp Şov'a baktı. Şov, şimdi etkilendin mi dedi. Royce yere düşerken Şov çoktan adamın yanından geçmiş denizaltıya ve Katie'ye doğru gitmeye başlamıştı. Shiloh'un orta kısmında bir dizi büyük hangar vardı ve 35 ton ağırlığındaki denizaltı da bu hangarların birisinin ortasında kuru havuza çekilmişti. Şov nöbet tutan adamları bir süreliğine izledi. Üç adam vardı ve içlerinden siyah kıvırcık saçlı olan Şov'dan dahi daha iri yarıydı. İri yarı adamın elindeki telsize bir ses geldi. Adam söylenenleri dinledi ve bir şey söyledi. Şov konuşmaları duyamamıştı. İri yarı adam ile diğer iki adam hızlıca bir yere gitti. Şov denizaltının üzerine tırmandı, kapağı açtı ve aşağı indi. Çok hızlı bir şekilde içeriği aradı. Denizaltının arka tarafına yakın bir sıranın altından çıkan ve bir kadına ait olduğu anlaşılan kolları ve bacakları görünce kalbinin duracakmış gibi olduğunu hissetti. Kadını çekip çıkarınca sarı saçları gördü ve bedeni kas katı kesildi. Gördüğü kadının Katie olmadığını fark edince tekrar nefes almaya başladı. Daha sonra ceset torbasını gördü ve yine aynı şeyleri hissetti. Titreyen parmakları ile ceset torbasının fermuarını açtı. Daha sonra da bir ses duydu. Adamlar geri geliyordu. Bölüm 97. Creel ceset torbasını taşıyan iki adamına onu derhal buradan götürün, yetimhane için açılan boşluğa gömün emrini verdi. Bir kutuya koyun, şantiyedeki her şeyi ben ayarladım, zaman kapsülü olduğunu söylerim. Cesar'a yönelerek Royce nerede dedi, buralarda bir yerde. Adamlardan biri kutuya koymadan önce öldürelim mi Bay Creel dedi. Hayır, uyanmasını ve canlı canlı gömüldüğünü anlamasını istiyorum. İnsanoğlunun bundan daha büyük bir korkusunun olmadığını söylerler. Bu dehşeti tatmasını istiyorum. Ceset torbası Filika'ya koyuldu ve adamlar gemiden uzaklaştı. Cesar Creel'a şimdi ne yapacağız dedi. Şimdi sen bir daha göreve çağrılana kadar ortadan kaybol. Hiç sanmam. Adamlar yavaşça döndü. Şov onlara bir silah doğrultmuş şekilde karşılarına dikilmişti. Creel karşısındaki adamın kim olduğunu anlayınca korktu ama daha sonra kendisini toparladı. ''Adın Shaw değil mi?''
Şov hiçbir şey söylemedi. Bu konuyla ilgili bağlantını bildiğimden dolayı paranın seni vazgeçireceğini sanmıyorum, haksız mıyım?
Şov yine hiçbir şey söylemedi. Creel bir sonuca vardı ve anlaşılan bir açmaza düştük dedi.
Şov silahını Creel'in başına doğrulttu. Bence yanılıyorsun.
Bay Creel.
Kaptan üst güverteye çıkan merdivenlerde durmuş korku dolu gözlerle onlara bakıyordu.
Şov bir anlığına bakışlarını adama çevirdi ama yine de bu an bile bazı şeylerin olmasına yetmişti.
Sezar'ın açtığı ateş Şov'un başının yanından geçti. Şov aniden sol tarafa doğru yuvarlandı ve karşı ateş açıp ardı ardına 4 sefer silahını ateşledi.
Creel çoktan bar kısmının arkasına saklanmıştı.
Bu sırada Sezar da daha iyi bir vuruş açısı yakalamak için yüksek yerlere çıkmaya çalışıyordu.
Şov adamı bacağından vurunca adamın planını suya düşürdü.
Sezar şarjörünü Şov'un üzerine boşalttı. Hemen ardından Şov adamı öldürmek için silahını ardı ardına ateşlerken silahı tutukluk yaptı.
Sezar zorlanarak merdivenlerden yukarı çıktı. Şov da tam arkasından geliyordu.
İki dev adam üst güvertede kavga edecekmiş gibi karşı karşıya durdu.
Karşıdaki kişinin savunmasını test etmek için savrulan birkaç el kol hareketinden sonra Sezar Şov'un yaralı olan ama uyuşturulan koluna vurdu ve karşılık olarak da karnına bir darbe aldı.
Adam daha sonra yerden kalkarken Şov'un üzerine atıldı ve cüssesi sayesinde Şov'un ayaklarını yerden kesti.
İki adam da gemiyi çalıştıran düğmelerin bulunduğu konsolun üzerine fırladı.
Sezar Şov'un gömleğini sıkıca tuttu. Şov'un neredeyse gömleği yırtılacaktı.
Şov adamın ayaklarına darbe indirmeye çalıştı ama cüssesine ve ayağındaki yaraya rağmen oldukça çevik hareketler yapan Sezar aniden hareket ederek bu darbeden kaçtı ve daha sonra saldırıya geçti.
Şov'u boğazından yakaladı ve boğmaya başladı.
Şov Sezar'ın çenesinin altına elini koydu ve adamın kafasını arkaya doğru yatırmaya çalıştı.
Ama Sezar kafasını geri çekip yana yattı ve Şov'un arkasına geçti.
Tüm gücüyle Şov'u boğmaya çalıştı.
Şov Sezar'ın ellerini açmaya çalıştı ama aniden tüm gücü yerinde olsa dahi Sezar'ın ondan çok daha güçlü olduğunu fark etti.
Gözleri yuvalarından çıkmaya, dizleri bükülmeye başladı.
Zafer elde edeceğini hissettiği belli olan Sezar,
''Önce sevgilin, şimdi de sen. Güzel bir çiftiniz. Kafasına kurşunu geçirdiğimde ses çıkarmadan ölmüştü.'' dedi.
Ve daha sıkı bir şekilde Şov'u boğmaya başladı.
''Sen de aynı sessiz sonu yaşayacak gibisin, pislik.''
Adamın bu sözlerinden sonra Şov'un beyni durdu ve daha sonra bir çığlıkla birlikte Sezar'ın ellerini boğazından çekti. Adamın kolunu geriye doğru öyle bir kuvvetle çekip büktü ki adamın kolu yerinden tamamen çıktı.
''Şov sen'' dedi.
Sezar dizlerinin üzerine çöktü, acıdan dolayı kustu.
Şov 47 numara ayakkabılarından birini adamın suratına geçirdi ve adam sırtının üzerine düştü.
''Artık!''
Sezar sağlam eliyle bıçağını çıkardı ama Şov parlayan bıçağı öfkesinden doğan güçle bir saniye dahi geçmeden adamın elinden aldı.
Bıçağı adamın karnına batırdı ve yavaşça gövdesinden yukarı doğru çıkardı.
Boğazına gelip durana kadar adamın etini ve kemiklerini ortadan ikiye ayırdı.
Sezar ölmek üzereyken Şov silahını çekti, tutukluluğunu giderdi.
Silaha mermi koydu, nişan aldı ve adamın alnına ateş etti.
Ölüsün diyerek cümlesini tamamladı.
Bölüm 98. Büyük bir helikopter Shiloh'un tepesinde dolanıyordu. Megafondan gelen bir erkek sesi "Dikkat FBI, gemiye iniyoruz. Dikkat FBI, gemiye iniyoruz." dedi.
100 metre ileriden ise İtalyan polis botu gemiye yanaşıyordu.
Nicholas Creel helikopter iniş için ayrılan yere inerken ve polis botu yata yanaşırken sakin bir şekilde güvertede duruyordu.
FBI ve Frank hemen Creel'i tutuklamayı istedi.
İtalya polisi böyle bir şeyin yapılamayacağı konusunda ısrarcı oldu.
Geçen 20 dakika boyunca bunu tartıştılar ve iki tarafta harekete geçmedi.
Bay Creel İtalyan sularında.
Creel masumca, "Hem FBI benden ne istiyor?" dedi.
"Vergi kaçırmaktan dolayı olamaz. Ben ABD vatandaşı değilim."
Frank öfke saçarak, "Vergi kaçırmak mı? Küresel kargaşa çıkarma olmasın o. Bunlar sana bir şey çağrıştırıyor mu, pislik?"
Kriel İtalyan komisere döndü. Bu adamın neden bahsettiği konusunda en ufak fikrim yok. Yatımı işgal ettiler, silahlar ateşlendi. Adamlarımdan bazıları yaralandı ve hatta sanırım bazıları da canından oldu. Burada şikayetçi olması gereken birisi varsa o da benim. Az önce siz buradaydınız komiser bey, tuhaf bir şeyler gördünüz mü? Polis ters ses Frank'e baktı. Hiçbir şey görmedim Bay Creel. Ben bu beylere sahile kadar eşlik ederim. Şikayetçi olmak için ben de geleceğim. FBI ajanı, biz hiçbir yere gitmiyoruz dedi. Birleşik Devletler bu işte %100 bizi yetkili kıldı. Polis sert bir şekilde cevap vererek, ama Birleşik Devletler'de değilsiniz dedi. Burada yetkiniz geçerli değil. Aslında geçerli. Herkes başını merdivenlerden inen şova çevirdi. Creel dik dik adama baktı. Dinliyorum. Şov bir Amerikan vatandaşının kaçırılması dedi. İtalyan polis kimmiş o dedi. Frank yüksek sesle Katie James dedi. Adını duymuşsunuzdur. Polis şaşırarak onun burada olduğunu mu söylüyorsunuz dedi. Creel kendini beğenmiş bir tavırla o burada değil dedi. Gerçekten mi? Katie güverteye adım atarken herkes başını bir kez daha çevirdi. Creel'in yüzü işte o anda solmuştu. Adam hayretler içinde suya baktı. Katie Shaw beni ceset torbasından çıkarıp öldürülen o kadını, eşini torbaya koyduktan sonra adamlarınız torbayı götürdü dedi. İçindeki kişinin benim olup olmadığıma bakma gereği duymadılar. Eşinle boyumuz ve kilomuz aynıydı. İtalyan polis Creel'e baktı. Eşiniz öldü mü? Hayır, hayatta, kendisi burada değil. Onu kasabaya gönderdim. Filika'nın geçtiğini görmüş olmanız gerekirdi. Frank, öyleyse Katie buraya nasıl geldi dedi. Creel şovu göstererek onun geldiği gibi dedi, gördüğünüz gibi mülküme izinsiz giriş yapmışlar. Katie kırık kolunu havaya kaldırdı. Takip cihazı alçıda değil bedenimdeydi. Kolundaki yarayı gösterdi. Vericiyi bedenime koymak için kırığın çıktığı yeri tekrar açtılar. Şova baktım, bu yöntemi geçenlerde öğrendim. FBI ajanı bu şekilde Shaw onu buraya kadar takip etti dedi. Daha sonra da Shaw'dan tehlike sinyalini aldık ve harekete geçtik. İtalyan polisi, kafam karıştı, tüm bunlar neyle ilgili dedi. Katie bu adam diyerek konuşmaya başlarken Creel lafını kesti. Bu garip ithamları internette yapan kişi de budur. Sanırım şimdi de benim bir tür suç ustası olduğumu söyleyecek. Bu sözler saçmalıktan ibaret. Katie, bu adam beni kaçırdı dedi.
Ben ise kaçırmadığımı söylüyorum. Senin sözüne karşılık benim sözüm. Hakim karşısında ikisi de bir işe yaramaz.
Polis, Bay Creel kasabamıza bir yetimhane yapıyor dedi.
Frank çıkışarak, tüm yollarınızı altın kaplasa bile umurumda değil dedi. Onu yanımızda götürüyoruz.
Hiç sanmam.
Creel, komiser bey, ben burada yatımda kalacağım. Avukatlarımı çağıracağım. Bu işlerle gerektiği gibi yasal yollarla ilgilenirsin.
Shaw, ayrıca adamın burada bir denizaltısı var dedi.
Creel kaşlarını çatarak, ah tabii ya, bırakın da denizaltımla kaçayım. Tam James Bond'luk iş dedi.
Gözünü şöylece Shaw'un üzerinde gezdirdi. Kanıtların gemide vahşi bir cinayetin yaşandığını göstereceğine inanıyorum.
Bu adam korumamı öldürdü. Ellerindeki ve gömleğindeki kana bakın.
Shaw'un üzeri gerçekten de Caesar'ın kanıyla kaplıydı.
Creel, yukarıya çıkın ve kendiniz görün dedi.
Polislerden biri hızlıca üst kata çıktı ve yüzü yeşile dönmüş olarak geri döndü. İspavroz çıkarıyordu. Aman tanrım, adamın karnı yarılmış. Polis Shaw'a baktı. O adamı sen mi öldürdün?
Evet. Creel zafer elde etmişçesine, sonunda bir itiraf duyduk dedi.
Adamı canımı kurtarmak için öldürdüm. Bunları kendi kendime yapmadım ya. Moran yüzünü ve yırtılan gömleğini gösterdi. Buna İtalyan mahkemesi karar verir. Komiser bey, lütfen bu katili derhal gemimden çıkarın. Komiser ve emrindeki polisler silahlarını çekti. Frank ve FBI ajanları da aynısını yaptı. Shaw, hayır dedi, ben onlarla giderim. Creel'a baktı. İşimiz daha bitmedi.
Tabii ki bitmedi. Bu gülünç ithamların ile avukatlar takımım ilgilenir. İşleri bittiğinde de ben dünyanın sevdiği özgür bir adam olarak yoluma devam ederim. Sen de hapishanelerde çürürsün. İşte ben buna adalet derim.
Shaw adamlar tarafından geri çekilmeden önce Creel'in üzerine atıldı. Hiç kimse Shaw'un elinin adamın cebine girdiğini fark etmedi. Nefesi kesilen Creel,
o suç listesine artık saldırı suçunu da eklersiniz dedi.
Frank, yapma şov dedi. İşleri yoluna koyacağız.
Creel'i işaret etti.
Bu gemiden denizaltıyla, helikopterle, hatta uzay gemisiyle kaçmaya çalıştığın anda seni tarihe gömerim.
Creel bilmiş bir tavırla, iyi günler beyefendiler. Bu konuları mahkemede görüşmeyi ve gereğince ceza almanızı görmeyi dört gözle bekliyorum dedi.
Şova baktı ve yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi.
Yatımda geçirdiğim her anda seni düşüneceğim.
37. ayrımın sonu. Sayfa 562.